A9 ekranlarından selamlar sayın izleyicilerimiz. Fecri Sadık, Risale-i Nur'dan Hikmetler adlı programımızda Serdar Dayanık hocamla birlikte ahir zamanda Hazreti Mehdi'yi müjdeleyen Üstadın Risale'de yüzlerce sayfa yazdığı ve şu anda onun takipçisi olan bazı Risale-i Nur talebesi kardeşlerimizin bir türlü kabullenemediği Hazreti Mehdi'nin müjdelenmesini Bediüzzaman tarafından ve kendisinden 100 sene sonra İttihat-ı İslam'la birlikte İslam'ın dünya hakimiyetini Hazreti Mehdi'nin şahsında tecelli edeceğini ve Hazreti İsa nüzulü ile birlikte inşallah üstadlarının ve üstadımızın eserlerinden diliyle anlatarak bunları hocamızın vesilesiyle.
Evet Altı Hocam, aslında tam dediğin gibi bazı kardeşlerimiz kabul etmekte zorlanıyorlar. Ama onlar da zaman içinde Allah'ın izniyle inşallah kabul edecekler. Çünkü ister kabul etsinler ister kabul etmesinler, hepimiz ahir zaman içinde yaşıyoruz. Kabul edenler de etmeyenler de aynı zamanı yaşıyor. Bu zamanın çok önemli özellikleri var. Bunu bekleyen de beklemeyen de isteyen de istemeyen de görecek inşallah ömrü olanlar. Nedir o? Ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ikinci kez nuzulü ve ikisinin el birlik inşallah İttihat-ı İslam'ı oluşturmaları, Mehdi Aleyhisselam'ın bu birliğin başına geçip inşallah Kur'an ahlakını, sevgiyi bütün dünyaya yayması gibi çok çok önemli Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelerini göreceğiz. O yüzden yani sen ister kabul et, ister etme, ahir zaman içindeyiz. Mehdi'siz, Hazreti İsa'sız ahir zamandan bahsetmek veya yaşamak mümkün değildir. Zaman içinde onlar da bunu anlayacaklardır. Senin de dediğin gibi üstadımızın eserlerinden anlatıyoruz biz. Kendi kafamıza göre anlatmıyoruz, yorum yapmıyoruz. Üstadımızın yazdıklarının yerlerini değiştirmiyoruz, kelimeleri çıkarmıyoruz, çıkarıp yeni baskılar düzenlemiyoruz. Bilakis çok çok eski üstadımızın en eski el yazmalarını bulup orijinal Risale-i Nur'dan kardeşlerimize dilimiz döndüğünce hocamızdan öğrendiğimiz kadarıyla anlatmaya gayret ediyoruz. Hiç de taviz vermiyoruz Risale-i Nur'dan. Vermeye de hiç niyetimiz yok. Üstadımız bir kere bütün engellemelere rağmen galiba bir mahkemede şey diyor, susmayacağız diyor, susturamayacaksınız diyor üstadımız, durmayacağız, durduramayacaksınız diyor üstadımız.
Maşallah.
Biz de öyle, biz de tavizsiz Risale-i Nur dersi yapacağız, anlatacağız. Çünkü hocamızın anlattıkları doğru, hak şeyleri anlatıyor. Anlattıklarının tamamı da dünyadaki en sağlam, en güvenilir kaynaklara dayalıdır. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri, çok kıymetli İslam alimlerin ki hepsinin müceddi olduğu, müçtehit olduğu kabul edilmiştir. Onların açıklamaları ve tabii ki Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin o nurlu risalelerinden anlatıyoruz. Anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi tabii senin hep program başlığında sen söylersin, teamüllere uygun olarak dersin. Bugün de ben söyleyeyim, unuttun sen onu. Teamülümüz şuydu, kardeşlerimiz biliyorlar zaten. Fecr-i Sadık zaten programımızın adı. Fecr-i Sadık'ı kısaca anlatıyoruz ama bugün biraz uzun bahsedeceğiz bu konudan. Çünkü ben yine hocamızın kıymetli bir röportajını buldum bu konuyla ilgili. Fecr-i Sadık kardeşlerimiz gayet iyi biliyorlar. Mehdi Aleyhisselam, Üstad Bediüzzaman Hazretleri Fecr-i Sadık diyerek Mehdi Aleyhisselam'ı anlatmıştır. Mehdi Aleyhisselam dönemindeki alametler, onun öncesinde oluşacak olan alametleri anlatmıştır. Hangi tarihte Fecr-i Sadık'ın, yani mübarek Mehdi Aleyhisselam'ın o güzel güneşin dünyanın üzerine doğacağını da söylemiştir. Doğrudan 1980 yılına işaret etmiştir. 1990 yılına işaret etmiştir. Ve tabii üstadımız Fecr-i Sadık, yani Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı öncesinde de onun önünde bazı manilerin olacağından da bahsetmiştir. Hocamız bütün bunları bir konu altında çok güzel açıklamış. Şimdi onu anlatalım kardeşlerimize. Şöyle başlıyor hocamız röportajına. Bakın ve engel olanlar çekilmeye başlıyor. Zaten Fecr-i Sadık'ı anlatırken Utbe-i Şami'de bundan bahsediyor üstadımız. Mesela Süfyaniyet gidiyor. engellerden bir tanesi Süfyaniyet. İddia edilen Ergenekon terör örgütü gidiyor. Çekilmeye başlıyorlar. 45 sene evvel OTAN vaktinin işaretleri görüldü. Yani Mehdiyet'in alametleri, o güneşin çıkışın alametleri görüldü. 71'de gerçek aydınlanma başladı veya başlayacak. Eğer bu yalancı fecirde olsa 30-40 sene sonra gerçek aydınlık çıkacak. Yani Mehdi Aleyhisselam. 71-30 ekle ne yapar? 1371, 1401 değil mi? Evet. 1401'de Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkacak diyor üstadımız. Hicri 1400 yani 1980'de 80-90 arası faaliyete başlayacak diyor. 30-40 sene sonra. Gerçek aydınlık çıkacak. Evet, İslamiyet gerçeklerinin geçmişteki memleketlerin tamamen istilası. Bakın, evet, İslamiyet'in gerçeklerinin, hakikatlerinin geçmişteki memleketlerin tamamen istila 8 dehşetli mani engel oldu. Birinci, ikinci, üçüncü maniler ecnebilerin yani yabancıların cahilliği bir kısmının ve o zamandaki vahşetleri. Yani tarihi silsileyi anlatıyor hocamız burada. İşte İtalyanların Trablusgarp'ta, orada burada yaptığı vahşetler, Mısır'da İngilizlerin yaptığı vahşetler, Almanların yaptığı vahşetler yani o bölgede. O zamanda vahşetleri ve dinleri taassuplarıdır diyor hocamız. Devam ediyor. Yani çok koyulardı. Mesela bir şefkat gözüyle bakmıyorlardı. O zaman gayrimüslimler çok katıydılar. Bu üç mani, bilim ve medeniyetin ahlaki güzellikleriyle kırıldı, dağılmaya başlıyor. İnternet çıktı, medeniyet gelişti, demokrasi gelişti. Medeniyetin ahlaki güzellikleriyle mesela insanlar artık zulme karşı, adaletsizliğe karşı, dengesiz tavırlara karşı artık değiştiler. Bunu kırılma olarak anlattığını ifade ediyor hocamız. Çünkü basın üstüne gidiyor, sivil toplum örgütleri üstüne gidiyor. Artık kırıldı ve dağılmaya başlıyor. Şu anda da dağılmaya başladı biliyorsunuz. Hiçbir haksızlığa insanlar tahammül etmiyor. Ama bunu kaç sene öncesinden söylüyor Bediüzzaman? 50 sene, 60 sene, 70 sene öncesinden bildiriyor inşallah üstadımız. Dördüncü, beşinci maniler, papazların ruhani reislerin, başkanları ve zorbalıkları ve ecnebilerin körü körüne onları taklit etmeleridir. Eskiden çok koyu taassup vardı diyor. Rahipler bir şey dediğinde körü körüne onu yaparlardı diyor. Bu ikinci mani dahi hürriyet fikri ve gerçekleri araştırma eğilimin insanoğlunda başlamasıyla sona ermeye başlıyor. Artık internet olduğu için, televizyonlar olduğu için, insanlar gerçekleri sürekli araştırdığı için artık taassup da yapamıyorlar. Yani hurafe de ortaya koyamıyorlar. Altıncı, yedinci maniler, bizdeki istibdat yani baskı ve şeriatın muhalefetinden gelen kötü ahlakımız engel ediyordular. Yani İslam'a karşı olmalarından ve baskıdan dolayı, baskı rejiminden dolayı. O zaman Abdülhamit döneminden sonra baskı rejimleri vardı. Abdülhamit döneminde de vardı baskı rejimi. Çünkü Bediüzzaman'ı aldı, tımarhaneye koydu. Anormal bir hareket. Severim ama anormal bir hareket yaptı inşallah. Abdülhamit'i insan olarak severim ama koyu istibdat uyguladı. Halbuki demokrasiyi savunması gerekiyordu. Bir de Bediüzzaman gibi kıymetli bir alimin değerini bilmesi gerekiyordu. Kötü ahlakımız engel oluyordu diyor. Fakat bunun değişeceğini söylüyor bu zamanlarda. Yani içinde bulunduğumuz zamanlarda. Bir şahıstaki münferit yani ferdi baskı, istibdat kuvveti şimdi zeval bulması yani sona ermesi ne işaret etmekle yani artık 30-40 sene sonra hürriyet yayılmaya başlayacak. Demokrasi yayılmaya başlayacak diyor. Dediği gibi aynısıyla oldu diyor hocamız, üstadımızın anlattıkları.
Gerçekten İnşallah. Çok manidar. Sen de hatırlarsın Serdar hocam, şimdi mesela 1979-1980.
Evet.
Biz 1980 diyoruz ama 1979'un son Kasım Aralık ayını da içine alıyor.
Tabii.
Hicri, hı hı, 1400 yılı. Ve hakikaten mesela Kasım ayı çok manidar bir yıldır 1979'un. Hı hı. Ben hatırlıyorum o zaman. Sen ben o Fransız Koleji'ne gidiyorduk. Bir gün gemi patladı. Independent'a bilirsin. Yani.
Ben okuldaydım o zaman.
Evet.
Bizim okul sahil değildi, Ortaköy'de Galatasaray Lisesi. Yatılı da okuyordum. O günü bizzat ben yaşadım. Çok da yakındık yani. Boğaz'daydı okul. Geminin patlaması çok.
Evet, Sayın hocamız Adnan Oktar da tam o gün mesela evet, İstanbul'a gelmiş.
Evet, maşallah.
O da bizzat yaşamış ki Ankara'dan mesela geldiğinde. O gün yani ben tam o Karaköy'e gitmek için Beşiktaş evet. yokuşundan inersin. Gidiyoruz. Denizin tam o geminin patladığı yerin hizasına denk geliyor hakikaten ve orada büyük alevlerle, çünkü sabah erken gidiyoruz, karanlıkta hatta yola evet, çıkıyoruz evet. yani o zaman, kış vakti de olduğu için, etraf kızıllaşmış, yani Boğaz tarihinde öyle bir şey görmemiş, bir de 1956 mıydı, 50 yıllarda buzlanma olmuş
evet.
o zaman, yani harika evet. olayların olduğu bir dönem olmuş, o 79 Kasım'ında, birçok olay üst üste meydana geldi hatırlarsın. Ve bunları Peygamber Efendimiz 1400 yıl öncesinden bildirmiş. Birebir aynen bakın Kasım ayında o geminin patlaması. Zannedersem 15 Kasım. Bir hafta sonra 21 Kasım yanlış hatırlamıyorsam gazetesi tam Hicri 1400'ün ilk gün gazetesi.
Hı hı, maşallah.
Hacda dehşet, ölüm. Evet. İşte 400 küsur ölüm diyor.
Kabe'de baskın.
Kabe baskını. Kabe baskını. Haber böyle.
Evet.
Peygamberimiz ne diyor? Kabe basılacak diyor.
Evet.
Ne için söylüyor bunu? Mehdi'nin çıkış alameti olarak söylüyor.
Hı-hı.
Hemen bir hafta sonra Kabe basılmış. 1400 senedir olmamış. Mucize bir olay. Yani Müslümanların hac ibadetini yaptığı, o zamanlar halifenin olduğu, bütün her ülkeden Müslümanların geldiği, bildiğimiz hac. Yani bunun başka
hiç
bir,
olmamış daha önce. Ya,
akıllara durgunluk verecek evet. bir olay.
Kimsenin tahmin edeceği bir şey değil.
Ve oraya gidip basan da ben Mehdi'yim diye hani böyle Mehdiliği evet. de evet. ağzına alıp
evet.
yani olayın Mehdi ile ilişkiliğini de Allah bir anlamda öyle duyuruyor. Yani sahte Mehdi'nin çıkması ve bu tip bir olaylar çok manidardır. Yani o Mehdi'nin çıkış alameti olarak Kasım'da, aynı Kasım'da Sovyetler Afganistan'ı işgal ediyor.
Hı hı.
Talikan'a yazık oldu diyor Resulullah Efendimiz. Hı hı. Talikan hı hı. Afganistan'da. O işgali söylüyor 79'da. Yani bir ay içinde 15-20 gün içinde peşi sıra alametler zaten belirir diyor Peygamber Efendimiz.
Maşallah.
Hakikaten hepsini hatırlıyoruz yani hafıza olarak. Evet. Sonradan gazete arşivlerinde de görüyoruz. Gerçekten Hicri 1400 yani o 30-40 sene sonra dediği üstadın
hı hı.
1951'de söyleyip de 51'de hı hı. 1980-81 tam 30 sene sonrası muazzam bir tarihtir. Ve maşallah. Hakikaten peşi sıra bütün alametler olmaya başladı.
Maşallah.
Gerçekten evet. o Mehdi'nin çıkış alametleri
evet.
bir bir tecelli etti. 80'e geçmiyorum. Yani 80'e geçersek İran-Irak Savaşı hı hı. dan tutun. 81'de hı hı. ay ve güneş tutulmaları Ramazan'da 2 sene üst üste hep peşi sıra bak yani hı hı. böyle devamlı. Aynı evet. sene içinde çok da
maşallah.
Bunları yaşadık ve bunlar tecelli ediyor. Hakikaten üstadımız Cenab-ı Allah ona göstermiş.
Yani evet.
Fecr-i Sadık evet. o seneleri vermesi.
Hı-hı.
Yani belli ki o da gördüğümü tabii. anlattım evet. diyor. Dediğin evet. gibi senin evet. her zaman anlattığın gibi.
Evet.
Üstad Hazretlerine gösterilmiş.
Evet.
Ve biraz evvel Abdülhamit'ten de bahsettin. Üstad çok muazzam devirler yaşamış. O zamanlardaki o vahşet nereden kaynaklanıyordu?
Hı hı.
İngiltere'de işte Darwinizm, işte Alman Marksizm, bunların hepsi aynı dönemde.
Hı hı.
Ve bütün o ideolojiler Allah'ın varlığını inkar eden ateist felsefeler Darwin'e kendini dayandırmış. O vahşet ondan sonra çıkıyor. İşte komünizm güya Darwin'in dediği doğada bir çatışma vardır. Güçlü olan kazanır, zayıf ezilir, yok olmaya mahkumdur. Bu çatışmadan da işte şey doğar. Bu diyor komünizm, Marksizm bu tam bizim felsefemizin temeli diyor işte evet. yani. Bunu sınıflar arasında vardır bu çatışma diyor.
Hı hı.
Faşizm diyor ırklar arasında vardır. Emperyalizm de diyor ki bu da işte devletler arasında vardır. O yüzden biz zayıf devletleri yok edelim hı hı. güçlü devlet olarak. İşte sonra dünyada işte o ülkelerin işgali, dünya savaşları, vesaire hep bu sosyal topluma Darwinizmin sosyolojiye devrilmesinden dolayı çıkan hı hı. bütün o şeylerin başı. Peki üstad ne diyor? İşte Mehdi diyor bu Deccal'in en büyük felsefesini, hatta şöyle daha evvel okumuştuk ama şimdi yeri geldi diye, fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun tabiyun taunu beşer içinde intişar etmesiyle her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Mehdi'nin birinci görevi diyor. İşte bütün dünyayı mahveden o dönemdeki gerçek felsefe, maddi ümmetebiyon yani materyalizm ve tabiatçılık yani Darwinizm. Bu dünyada ne zaman yok olmaya başladı ve buna karşı kim başarılı bir mücadeleyle, fikri çalışmayla susturdu? Bunun tespit edilmesi lazım. Yani üstad birinci vazife bu diyorsa, bunu kim yapıyorsa diye dünyada bakmak gerekiyor. Üstad Hazretleri mübarek, şahane iman hakikatleri, bütün imanın ruhunu, mantığını anlatmış. Tabiat Risalesi de yazmış Darwinizme karşı olarak. Yani doğanın yapıcı bir şey olmadığı, kendisi yapılan, yaratılan olduğunu bir risale olarak. Yani çok ufak bir risale. Ondan sonra onu yazmış, mantığını anlatmış ama o kadar.
Evet.
Hatta hocamıza sormuşlardı bir röportajda. Siz üstad hiç Darwinizm'den bahsetmiyor. Siz niye bu kadar üstünü? Hocamız dedi onu Mehdi'ye bırakmıştır da ondan dedi yani üstad o gün. Darwinizm'e evet. olan mücadeleyi Mehdi'ye evet. bırakmıştır dedi. Çok evet. güzel evet. izahat olmuştu. Evet. Dolayısıyla üstad Hazretleri 60'ta vefat ettikten sonra biliyorsunuz 68 gençliği 60 o meşhur
kuşağı.
Ondan sonra yani sol Marksist bu ateizme ve Darwinizme dayanan felsefeler daha da kuvvet bularak dünyada yayıldı. Bizim ülkemize de sirayet etti. 71'lerde işte o deniz gezmiş olayları, asılmalar, kaçırılmalar, işte öldürmeler, anarşizm kısacası ülkeye yayıldı. Bu yüzden muhtıra oldu 71'de. Yani fikri etki olarak Türkiye'de o zamanlar %50-50 Allah'a inanmıyordu insanlar. %50'si tesadüfe evrime inanıyordu. Şimdi %95'i Allah'a inanıyor. Yani bunların Amerika'nın üniversitelerin yaptığı istatistiklerle bu belli. Bu nasıl böyle oldu? O ateist, materyalist felsefeler nasıl yıkıldı? Kim vesile oldu? Bunların incelenmesi lazım. Bunların anlaşılması için ondan sonra ve üstada yanlış bir hüsnü zan beslememek için üstad diyorlar ki belini kırdı işte ben belini kırdım diyorlar. Ama
tam
üstad da şekilde. Tam susturacak diyor bak. Fikrini tam susturacak bir tarzda. Sen geçen sefer çok güzel söyledin. Belli kırılan kişi konuşur dedin diye. Yani tamamen susturacak.
Maşallah.
Evet yani belli kırılan susturur ama beynini paramparça eder diyor ayet.
Evet.
Hakkı batıl evet, üzerine attığımızda maşallah. Ayağa kalkamayacak, bir daha konuşamayacak vaziyete gelmesi, tamamen yok olmasından bahsediyor Üstad Hazretleri. O yüzden akılcı değerlendirmek gerekiyor. Nur Talebesi kardeşlerimizin tutucu bir gözle, camia taassubu gözüyle olmadan, onun içinde çok nur gibi insanlar var yani mesela bizim röportajlarda görüyoruz. Hem de akademisyen. Mesela çıkıyor anlatıyor, doğru diyor. Yani hayatının nurları için geçmiş ama doğruyu gördüğünde hakikaten sosyolojik olaylarla, bütün o olaylarla karşılaştırdığında doğru diyor. Hakikaten vicdan meselesidir bir de bu yani. Vicdan meselesidir. O yüzden Nur Talebesi kardeşlerimiz o taassupla bakmasınlar. Vicdanla baksınlar. Allah'tan İnşallah. Korkmayla baksınlar.
Evet. Inşallah. Şimdi Altı çok da önemli bir aslında yerden girdin. Biz gerçi programda pek bunlara değinmiyoruz. Hani Mehdi Aleyhisselam zuhur öncesi veya zuhurat sırasındaki alametlerini ama üstadımız bunların hepsini anlatmış. Bütün alametleri anlatmış. Ve en çok anlatan alim de üstadımızdır. Tabii. Mehdi Aleyhisselam ve Mehdi Aleyhisselam'ın alametleri, zuhur öncesi alametlerini en çok anlatan üstadımız ve çok detaylı anlatmıştır. Ve hatta anlattığı her şey de olmuştur. Çıkmıştır yani günümüzde. Şimdi az önce ne dedik? Ahir zamandayız. Sen ister ahir zamanı kabul et, ister etme. Bu zaman içindesin sen, yaşıyorsun bir kere. Bu bir. Bu zamanı sen ahir zamanın bütün alametleriyle kabul etmek zorundasın. Ha ben bunları sevmedim, işime gelmiyor, kabul etmiyorum dersen kafanı çevirirsin o ayrı. Ama senin kafanı çevirmenle bu gerçekler ortadan kaybolmaz. Onlar orada yine durur. Hatta 2012'de bazı gözler görmeye başlayacaklar dedi hocamız. Hmm. Daha yakın zamandaki bir röportajında. Gerçekleri, hakikati ve Mehdi Aleyhisselam'ı inşallah. O gözler görür. Ha sen gözünü kapatırsan, siyah bir gözlük takarsan göremezsin. Ama dediğimiz gibi bu gerçeklerin var olmadığı anlamına gelmiyor. Senin gözünü kapattığın anlamına geliyor. Bu bir. İki, üstadımız bütün alametleri anlatmış ve hepsi olmuş. Bu da üstadımızın bir kerameti olmuş.
Tabii.
Hocamız bunu söylemişti. Bediüzzaman metafizik bir biridir demişti hocamız. Hatta hep tekrar ediyoruz. Çok hoşuma gitmişti o benim. Peygamber demiyorum ama peygamber gibi diyorum demişti Bediüzzaman Hazretleri için hocamız. Demek ki biz Bediüzzaman Hazretleri'ni çok seviyormuşuz. Bak ya, hocamızın izahından bunu herkes anlar. Kim yapmıştır böyle bir izah? Bana bir tane nur talebesi kardeşimizi göstersene. Tabii. Üstad için. Şu izahı kim yapmıştır? Peygamber demiyorum, peygamber gibi diyorum. Var mı bir tane? Yok. Demek ki biz çok seviyoruz üstadımızı. Çok sevdiğimiz için de 30 yıldır anlatıyoruz. Hocamız 32 yıldır anlatıyor. Biz de işte 26-27 yıldır anlatıyoruz. Devamında Risale-i Nur'u hiç değiştirmeden anlatıyoruz. Olduğu gibi anlatıyoruz. Ne demek bu? Doğrudan üstadımızın ağzından anlatıyoruz. Yani o mübarek nurlu ağzından anlatıyoruz. Doğrudan üstadımızın kalemiyle yazdığı o satırlardan anlatıyoruz. Sen ya, kardeşlerimiz bizden hiç duymamışlardır. Efendim bende şöyle bir belge var işte, bilmem nerede o belge, şimdi bekliyorum. O bir gelsin, ben onu yayınlayacağım. Öyle olmadığını anlayacaksınız diye bir ifade bizden duymuş mudur kardeşlerimiz? Hayır. Niye duymamışlardır öyle bir ifadeyi bizden? Belgeler burada da ondan, masanın üstünde duruyor. Nedir o? Risale-i Nur. Üstadımız 56 yılında tamamlamış, neşretmiş ve bitirmiştir. Konu bitmiştir yani. Risale-i Nur konusu. Tamdır Risale-i Nur. Ne fazla ne eksik, tamdır. Şimdi birileri çıkıp da ben nurcuyum deyip de sonra da ya nurculuğun bir kere ya abisi kim? Üstadımız. Yani bir numaralı nurcu Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Sen diyorsun ki ben ona tabiyim. Evet. Fakat üstadımız aşağı yukarı 300 sayfa yanılmış. Yanlış şeyler yazmış diyorsun. Ha sen nurcu değilim dersen o ayrı. Saygı duyarız, olabilir. Sen öyle düşünüyorsundur. Yani olabilir. Biz sana doğrusunu anlatırız, konu hallolur. Ama sen ben nurcuyum diyorsun. Üstada tabiyim diyorsun. Ama Risale-i Nur'u kabul etmiyorum bir kısmını diyorsun. E öyle nurcu olmaz, yarım nurcu olur o. Veya hocamızın tabiriyle neo nurcular demişti hocamız. Bu neo darwinistler evet. Çıktı ya. Şimdi bir de bunlar çıktı. Neo nurcular. Yani Risale-i Nur'un 4700 sayfasını kabul ediyorum. Ama ahir zaman Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa'nın nuzulle ilgili kısımlarını kabul etmiyorum. Ve hatta bir de haddimi de aşıyorum. Bunları tevil ediyorum ben. Üstadımız öyle demek istememiştir. Böyle demek istemiştir diye üstüne bir de kitap yazıyorum. Biz de sana sorarız o zaman sen kimsin diye. Çok ağzım alıştı, sürekli söylüyorum ama.
Öyle, güzel oluyor, güzel.
Yani tabii kardeşlerimiz sorsunlar. Yani sen hangi kaynağa dayanarak, hangi cesaretle, hangi hadle üstadımızın yanlış şeyler yazdığını Risale-i Nur'da iddia ederek kitap yazıyorsun. Ya bunu sorsun kardeşlerimiz. Ya şimdi bak, adam kitabı yazmış. Tam içinde doğru ifadeler var. Ayetleri tenzih ediyoruz zaten. Bu kitabı kardeşlerimiz getirsinler, Risale-i Nur'un yanına koysunlar. Sonra bir o kitaptan açsınlar, bir Risale'den açsınlar. Adam diyor ki ben Risale'den yazdım diyor. Şimdi o kitabı okusunlar, Mehdi Aleyhisselam'la ilgili yerleri. Sonra Mehdi Aleyhisselam'la ilgili yerler bellidir zaten Risale-i Nur'da. Öyle aranacak bir şey değil. Bellidir yani hangi risalelerde oldu. Oradan açsınlar, baksınlar. Ve kıyas etsinler karşılıklı. Çok fazla bir şey değil. Zor bir şey değil bu. O zaman ne görecekler? O kişinin Risale-i Nur talebesi olduğunu iddia eden ama olmadığı görülen, hatta Risale-i Nur'dan haberi bile olmayan o kısımlarıyla ilgili, Risale-i Nur'la hiç ilgisi olmayan, hatta Risale'yi de olmayan ifadelerde bulunduğunu açıkça görecektir kardeşlerimiz. Ama kardeşlerimizden ricamız irade göstersinler. Yani biraz güçlü olsunlar bu konuda. Gitsinler o kitabı alsınlar, Risale-i Nur'la kıyaslasınlar. Sonra o hocaya sorular yazsınlar. Hocam sen bunları yazmışsın. Biz esas orijinal kaynağında bunları görmüyoruz. Yani üstadımız senin yazdığın gibi yazmamış. Sen burada yorum yapmışsın. Seyyid Salih Özyan hocamız söylüyor. Yoruma ihtiyaç yoktur Risale'de. Zaten yorumlanmıştır, açıklanmıştır. Açıklanmış bir şeye yorum yapmaya gerek yoktur. Sen sadece Risale'deki o cümleyi tekrar edebilirsin. Bu çok güzel olur. Ve çok faydalı olur. Hikmetli de olur. Çünkü üstadımız çok hikmetli yazmıştır. Ama sen o cümleleri değiştirir, kendi kafana dayanarak bir kitap yazarsan, ayetleri tenzih ediyorum, yanlış yapmış olursun. Nitekim yaptığın yanlış, bak A9 kanalında her gün doğrularıyla düzeltilerek kıymetli kardeşlerimize anlatılıyor. Yani umarız bir daha böyle bir şey yapmazlar. Kimmiş Bediüzzaman Hazretleri'nin ve Risale-i Nur'un hakiki talebesi? A9'u izleyenler görür kimin hakiki talebi olduğunu inşallah.
Evelallah. Şimdi şeyden bahsettin. Üstadın seyit olduğunu güya belgesini getirecek olan bahseden kişi. Şimdi o kişi bir kere fotokopisi varsa elinde, o bana bir kere fotokopisini niye göstermiyor? Bir,
o bize yeter, göstersin. Yani
aslını beklemeye acet yok. Bir. İkincisi, üstad şimdi mehdilik konusunda zamanında mahkemelerce de sen böyle iddialarda bulunuyormuşsun dediğinde, üstad seyit değilim mi? O mahkemeye söyledi. Yani idare etmek için durumu gibi algılıyor Nur talebesi kardeşlerimiz. Üstad öyle demiyor. Üstad bir kere risalelerde zaten söylüyor. Bir kere seyit olup da seyit değilim diyenle seyit olmayıp da seyidim diyen günahkardır diyor.
Harama girmiş.
Harama girer diyor. Yani. Üstad yani üstad seni idam edeceğiz deyip camdan gösteriyorlar idam edilenleri. Ona şu saçım adedince başım olsa hepsini birden veririm diyor. Yani üstad mahkemeye ifade vermekten 3 tane 2 tane insandan mı korkacak yani?
Rusya'da da biliyorsun sen çok iyi. Yine idam edeceklerdi.
Birazdan öldürecek yani. Evet. Şehit edecekler birazdan.
İdam sehpasını hazırlamışlardı. Üstadımız gitti. Var mı son isteğinler? Namaz kılmak istiyorum dedi. Orada demedi ki ben seyit değilim diye. Namaz kılmak istiyorum dedi. Yani. Namazını kıldı. O kadar. Sonra da Cenab-ı Allah o Rus komutanın kalbine ilham etti. Samimi olduğunu anladı. Konu halloldu. Kapandı yani. Yani öyle bir şey tabii, yani öyle bir korku yok üstadımızda. Ya, üstad Allah'ın izniyle.
Evelallah. Bir de böyle şanlı şerefli bir konuda mı üstad söyleyecek yani? Kendisi tabii. Üstelik bunu yapmak haramdır derken hiçbir şeyden korkmayan, canını zaten Allah için feda edecek, duasında olan bir insan mahkemeye tevil yapacak yani. Yani bir kere üstadını bir tanı önce. Sen üstadını bir tanı tam önce öyle. Birincisi. Evet, İkincisi, üstad izah ediyor bak. Canımız, güzel üstadımız yani maşallah. Şimdi biraz evvel bir risalenin arkasında vardı da yani Afyon cezaevinde 11 aydır ıstırap çeken, azap çeken kardeşini Said Nursi diye bitirmiş. Yani son mektubunda ismini yazarken 11 aydır Afyon cezaevinde tedrik mutlak şeyde yani koğuşta, tek koğuşta derken özel şeyde tek başına. Yani hocamızı da öyle yapmışlardı, hatırlıyorsun. Söylemişti hocamız. Tek başına ufak bir hücrede tecrit etmişler yani o şekilde. Tecridi mutlakta diyor yani. Şimdi aklıma geldi. 11 aydır azap çeken diyor. Kendi bak ne ya sen yani bunun 11 saatini geçirmemişsindir hayatında tabii. Böyle bir sıkıntı. Üstad Hazretleri'nin çektiği o çileler şanlı şerefli apolettir onun tabii Allah'ın izniyle. Üstad şöyle diyor mübarek canımız üstadımız, ben kendimi seyit bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilemiyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı Mehdi Ali Beyt'ten olacak. Yani Peygamber Efendimiz'in soyundan olacak. Gerçi manen ben Hazreti Ali'nin radıyallahu anh bir veled-i manevisi hükmünde olan hakikat dersini aldım. Yani manevi evladı hükmünde. Ve Ali Muhammed aleyhisselam bir manada hakiki nur şakitlerine şamil olmasından ben de Ali Beyt'ten sayılabilirim. Fakat bu zaman şahsı manevi zamanı olmasından, bak üstadın kendi zamanı şahsı manevi zamanı. Sonraki dönem şahıs zamanı. bunlar yani hiç üstadı hiç anlamıyorlar. Fakat bu zaman şahsı manevi zamanı olmasına, yani üstad kendi yaşadığı dönemin şahsı manevi zamanı olduğunu söylüyor.
Maşallah.
Ve Nur'un mesleğinde hiçbir cihette benlik ve şahsiyet ve şahsi makamları arzu etmek ve şan ve şeref kazanmak olmaz diye devam ediyor üstad. Yani burada dikkat çekmek istediğimiz nokta, ben manen diyor Hazreti Ali'nin manevi evladı hükmünde. Şimdi başka bir yerde, burası Emirdağ ile alakası. Mesela şualarda üstad buna çok kısaca izah etmiş. Neden ben öyle dedim diye izah etmiş. Diyor ki, önce diyor ben Ali Beyt'ten evvelen diyor tabi. Ali Beyt'ten sayılabilirim demekten maksadım ve Alihi ve Ala Alihi duasına dahil olmak için bir ricadır diyor.
Maşallah.
Bu kadar. Ben manen bu duanın icabet olması için, o duaya girebilmek için söylediğim manevi bir şeydir o diyor. Bu yani maddi olarak seyitlikten bahsetmiyor. Yani silsile olarak şecere ağaç çıkardığında en üstte Resulullah Efendimiz oradan ailevi, genetik yani genetik bir ağaçla bağlı değil. Onu söylemiyorum diyor. Ben bir dua maksadında o duaya dahil olabilmek için manevi anlamda söylediğim bir şeydir diyor.
Maşallah.
O yüzden hoca efendi sen bunun belgesini getiremezsin. Yani üstadın seyit olması bizim gururun vesilemiz olur. Ne olacak? Zaten milyonlarca seyit var. Ama bir tane Mehdi var. Büyük Mehdi. Yani seyit olmak da bir şey getirmiyor.
Tabii.
Diğer bütün alametlerin onun da hepsinde belirmiş olması ve özellikle de İttihat-ı İslam ve İslam'ın dünya hakimiyetinin gerçekleşmiş olması gerekiyor. Üstad Hazretleri bunlar olduğunda diyor, yani Hazreti Mehdi bunları yaptığında, bu görevleri, ben kabirde olacağım, seyredeceğim. Onu bile tevil ediyorlar Serdar Hocam. İnanılmaz. O eski devirde ben bizzat konuştuğum için biliyorum. Yani bu söyleyeceklerim şimdi kendi söylediğim şeyler değil. Diyor ki bunu söylediğimizde Nur talebesi abilerimiz bir kısmı, o eskiden yazdığı risaleleri, o söylediğini eskiden yazmıştı. Bu senin söylediğin diyor pasajı diyor. Yani, kabilen seçim. Sonra eserleri yazmaya başladı. Dolayısıyla kendini kastediyor. Diyor. Tevilin bu kadar akıl dışı, bu kadar bir şeye inanmak yani hayret veriyor insana.
Ya bir de çok çok önemli dediğin, ya insan şimdi bu aslında normal bir şey. Yani üstadımızın döneminde yaşamış kardeşlerimizin onu Mehdi bilmeleri çok doğal, normal. Hatta güzel bir şey. Yani çünkü daha önce hep anlatmıştık, hocamız da anlattı. Her öyle topluluk o liderini öyle bilebilir, bilsin. Güzel de bir şey. O uğurda zaten mücadele eder, fikri çalışma yapar. O da Mehdiyete hizmet etmiş olur. Güzel bir şeydir bu ama yani kardeşlerimiz biraz hakikaten samimiyete ve vicdana davet ediyoruz. Biz de samimi ve vicdanlı olmaya gayret eden insanlarız. Dünyanın bir haline baksınlar ya. Şu anda ayrı zamanda. Müslümanların bir haline baksınlar ayrı zamanda. İslam'ın ne hale geldiğine bir baksınlar ayrı zamanda. Yani bu durum onları memnun ediyor mu? Mutmainler mi yani? Yani Müslümanlar alabildiğine ferah, güzel, rahat bir ortamda, konfor içinde mi yaşıyorlar? Hayatları, canları, sağlıkları emniyet altında mı? Buna bir baksınlar. Eğer dünyada böyle bir hal görüyorlarsa, amenna, başımızla beraber. Ama dünyada böyle bir hal yok kardeşim. Yani hiç mi televizyon seyretmiyorsun be mübarek? Yani bir akşam haberlerini açsan, Müslümanların ne halde olduklarını bir dakika seyretsen birkaç tane televizyon kanalını hemen görürsün. Yani ya kör olman lazım ya da manevi körlük içindesin, Allah esirgesin. Yani Müslümanları kesiyorlar kardeşim, kesiyorlar sabah akşam. Yakıyorlar. Herif, adamlar öyle bir artık azmış ki eritiyor artık Müslümanları böyle toplu halde kimyasal maddeleri eritiyor, yok ediyor. Genç kızları annelerimize, bacılarımıza tecavüz ediyor. Hamile kadının karnındaki çocuğu kesip alıyor. Onu da öldürüyor, onu da öldürüyor. Ya yani böyle psikopat, böyle manyak tiplerin yaşadığı Müslümanlara sadece ben Allah'a inanıyorum, ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyorum, Hazreti İsa'ya inanıyorum dedikleri için Müslümanları kesiyorlar. Yani bu nasıl bir rahatlık ya? Yani Hiç mi kardeşim gazete okumuyorsun? Ya sokağa mı çıkmıyorsun hiç sen? Nasıl? Yani bu ferahlık nereden geliyor sana? Nasıl geliyor? Hakikaten anlaşılır gibi değil. Bizim anlattığımız gibi A9'da biz sürekli gösteriyoruz Müslümanlara neler çektirdiklerini. Hali hazırda Deccali sistemin. Gırtlağını kesiyor adam böyle kaldırıma yatırıp. Öyle olaylar yaşanıyor her gün. Bak biz bu programı yaparken belki de yüzlerce, binlerce kardeşimiz şehit edildi, katledildi. Yüzlerce genç kıza tecavüz edildi Müslümanlara. E şimdi bak böyle bir durum varken üstadımız ne diyor? İddiat-ı İslam oluşacak. Ne demek İddiat-ı İslam'ın oluşması? Bu durum yani şimdi İddiat-ı İslam var o zaman sizin iddianıza göre. Bediüzzaman Hazretleri Mehdi, İddiat-ı İslam da oldu. E peki dünyanın halini açıkla o zaman bize. Kardeşim İddiat-ı İslam'ın olduğu bir dönemde bunlar olur mu? Ya bu bir çelişki değil mi? Bu bir tezat değil mi? Ha sen o zaman İddiat-ı İslam'ın ne olduğunu anlamamışsın. Ya böyle bir herhangi bir topluluk, herhangi bir örgüt, herhangi bir kuruluş gibi mi görüyorsun? Hani şu anda var ya dünyada bazı kuruluşlar. Onların var olmasına rağmen mesela atıyorum işte ne bileyim NATO'su, Avrupa Birliği
İslam
vesaire.
Konferansı
İslam Konferansı Örgütü var. Bunlar var ama bir taraftan da Deccali sistem hakim. Müslümanları kesmeye, Müslüman kanı akıtmaya da devam ediyorlar. Ben böyle bir İddiat-ı İslam anlayışı içerisindeyim dersen o zaman biz sana izah ederiz nasıl yanlış bir anlayış içerisinde olduğunu. Öyle değil. İddiat-ı İslam var ise, oluşmuş ise bu şu anlama gelir. Deccali sistem yerle bir olmuş. Materyalizm, Darwinizm, ateizm, komünizm, faşizm yerle bir olmuş. Toprağa gömülmüş. Sesi duyulmuyor. Öyle bel kırmayla olmasın. Yani belini kırmıştır demiştir üstadımız. Hı. Ama sesi çıkar, konuşur hala. Kafası da çalışır, çalışma da yapar. Birine talimat verir, ona yaptırır beli kırılmış adam. Ne var? Çok mu zor yani? Öyle değil. Yerle bir olacak. Un ufak olacak Hazreti Musa'nın yaptığı gibi. Un ufak olacak. Toz haline gelip böyle denize savuracaksın. Yani bir daha geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde, tam susturacak şekilde bir hal olur. Sevgi, şefkat, merhamet, adaleti sen baktığında her yerde görürsün. Televizyonu açtığında da görürsün. Haberleri izlediğinde. Hah dersin elhamdülillah. Allah'a çok şükürler olsun. Dünyaya İddiat-ı İslam'ın o sevgisi, Mehdi Aleyhisselam'ın o güzel tecellisi hakim olmuş. Mehdi Aleyhisselam, İddiat-ı İslam başına geçmiş ki demek ki dünyada artık Müslüman kanı akıtılmıyor. Sadece Müslüman değil kardeşim. Hristiyan kanı da akıtılmasın. Musevi kanı da akmasın. İnsan kanı akmasın ya. Allah Allah. Hiçbir kimsenin kanı akmasın. Nı ancak görebilirsin. Nasıl? İddiat-ı İslam gerçekten olduğunda. İddiat-ı İslam var, yandan da bunlar oluyor. O zaman sen ondan haberdar değilsin. Demek ki sen Risale-i Nur okumuyorsun. Okumuş da olsan hızlı okumuş olabilirsin, anlamamışsın. Üstadımız çok detaylı anlatıyor İddiat-ı İslam'ın nasıl olduğunu, nasıl olacağını. Mehdi Aleyhisselam'ın nasıl o birliğin başına geçeceğini. İsevi ruhanilerle işbirliği yapacak diyor. Bediüzzaman Hazretleri 13. yüzyılı müceddi böyle bir faaliyet içerisinde bulunmuş mudur? Yani samimi Hristiyanlar Müslüman olma aşamasındalar. Bu kişilerle bir araya gelmiş midir? Toplantılar yapmış mıdır? Görüşmeler yapmış mıdır? İslam'ı anlatmış mıdır? Sevgi, şefkat, merhamet esaslı olduğunu İslam dininin bunları anlatmış mıdır? Gelin ortak bir sözde birleşelim. Çalışmaları yapmış mıdır üstadımız? Ya ne zaman yapsın üstadımız bunları? 30 senesi zaten hapishanede geçti.
Bir kere mektup yazmış.
Bir mektup. Çok ama bak dünya çapında bir hakimiyetten bahsediyor üstadımız. Hayatın geniş dairesinden bahsediyor. O zaman dünya çapında bir çalışma yapacak demektir Mehdi Aleyhisselam.
Elbette.
Yani Musevilerle de görüşecek, Hristiyanlarla da görüşecek, ateistlerle de görüşecek, Müslümanların tamamını kucaklayacak, bir araya getirecek, onlarla onları bir araya getirecek. Yani sevginin istinat noktası olacak Mehdi Aleyhisselam ki bütün dünya o sevginin altında birleşsin. E böyle bir şey yapmadık. Yani öyle bir imkanı da yoktu zaten.
Dar daire.
Zaten dar dairede olduğu için yapmadı, yapamadı. Ya zaten kaderinde yok.
Nasıl yapsın? Yani Ankara'dan gidiyor. Da. Şehrin içine almıyorlar. Ankara'dan geri döndürüyorlar. Bu şehre gidemezsin, şuraya giremezsin. Gel şu şehrin şu mahallesinde, şu katta şurada oturacaksın.
Ya ölüm anında bile rahat vermediler Alt Hocam. Biliyorsun o mübarek fark ediyor. Urfa'ya gideceğiz diyor. Hatta abiler diyor ki ya çok hasta. Acaba hani sayıklıyor mu diyorlar. Onlar emin olamıyorlar. Çünkü o halde Urfa'ya gitmek çok zor. Arabayı hazırlayın diyor. Hatta üstadımız sonra tekrar biraz abiler biraz da böyle şey yapamıyorlar. Tam hani ya yapsak mı yapmasak mı gibi oluyor. Üstadımız tekrar gözünü açıyor, hazırladınız mı arabayı diyor. Gideceğiz diyor. O zaman anlıyorlar yani gitmeleri gerektiğini. Gidiyorlar, o hemen biliyorsun jandarması, polisi, şusu, ortalık ayağa kalkıyor niye Urfa'ya geldi diye. Ya ölümlü bir şeyinde artık insanları ziyarete geliyor insanlar biliyorsun.
Urfa'ya da almayacaklar da Allah göstertmiyor ağrıyan evet, jandarmaları. Evet.
Hayır Urfa'dan çıksın diyorlar sonra. Yolda. Ölüm anında Urfa'dan çıksın diyorlar. Ya, otel odasında mübarek artık canını ruhunu teslim edecek. O hal o anda hayır efendim diyorlar Urfa'da da duramaz. Çıksın Urfa'dan geri dönsün diyorlar. Yani böyle bir insan nasıl yapsın dünyaya İslam'ı hakim etsin? Zaten öyle bir imkan yok ayrıca. Bir canımızdır o bizi. Çok seviyoruz biz onu. Yani her gün zaten Üstad Mehdi'den Hazreti İsa'dan, tabii önce Cenab-ı Allah'tan, Kur'an-ı Kerim'den, Peygamberimizden, Mehdi'den, Hazreti İsa'dan, Üstad'dan en çok biz bahsediyoruz her gün. 24 saat biz zaten konuşuyoruz onu. Bizim kızdığımız şey şu fikren. Üstadımızın adını kullanıp, evet, onun ismiyle, onun ağzından doğru söylemeyen kişiler var. Kardeşimiz görüyor. Hatta haddini aşıp artık doğru söylemediği o ifadeleri topladığı ayetleri tenzih ederim. Kitap yapıyor adam. Artık öyle pervasız yani. Ha bu da ahir zamanın tabii ki yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelerinden biridir. Bu nidalar, hayır Mehdi yok, Mehdi gelmeyecek, o Mehdi, o değil. Var. Oluştuğunda biz bunu gördüğümüzde yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müjdesini ve üstadımızın çok detaylı anlattığı Risale-i Nur'undaki olayları görünce ah diyoruz, elhamdülillah, Allah'a çok şükürler olsun, subhanallah ki diyoruz. Hı hı. Rabbimizin vaadi hak, Mehdi aleyhisselam var. Biz de bunu gözümüzle görüyoruz. Bu arkadaşlar, bu kişiler hopladıkça Mehdi aleyhisselam yok diye bizde daha bir sakinlik, daha bir rahatlık, daha bir huzur, daha bir beşaşet geliyor bize. Mehdi aşkından, Allah aşkından, Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam aşkından, Mehdi aşkından, Hazreti İsa aşkından. Bunlar Hazreti İsa'yı da biliyorsun istemiyorlar. Sadece Mehdi değil ki. Hı hı. Hazreti İsa da yok diyorlar. Hatta hep söylüyoruz, tekrar edelim kardeşlerimiz duysun. Bazı narcılar, yani böyle mesela nur talebesi olduğunu iddia eden kişiler, Bediüzzaman Hazretleri ile Hazreti İsa'nın namaz kıldığını iddia ediyorlar. Şimdi öyle hadis var ya, namaz kılacaklar Hazreti Mehdi ile Hazreti İsa. Onu ona yönlendiriyorlar. Kılmış. Sonra ne olmuş diyoruz. Sonra pencereden uçtu gitti diyorlar Hazreti İsa için. Yani Hazreti İsa dünyaya ikinci kez nuzulü namaz kılıp pencereden uçup gitmek için mi olmuş oluyor? Haşa. Biz ayetlerden öyle anlamıyoruz. Öyle değil. Veya namaz kılıp hemen vefat edip gömülmek için mi geliyor Hazreti İsa? 2000 yıl sonra. Ullazim peygamber. Bu kadar kısa bir şey için mi gönderir haşa Cenab-ı Allah Hazreti İsa'yı? Asla öyle değil. Çok geniş faaliyet yapıyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam gibi. O da dünya çapında faaliyet yapıyor. Siyasi konularda özellikle çok ağırlığı oluyor. Talebeleri de çok böyle sıkı delikanlılar belli. Çok zeki, çok akıllılar, çok kültürlü, çok kaliteli, çok klas delikanlılar. Bütün dünyada onlar da fikri bir siyasi çalışma yapıyorlar. Mehdi Aleyhisselam'a onlar da yardım ediyorlar. Çok geniş çalışma, çok geniş zaman ister. Hı hı. Çok geniş imkan ister. Öyle gelip haşa işte hemen şey yapmış sonra da camdan uçup gitmeyle olmaz. Olmayacağı açıktır. Neyi anlıyoruz? Bunun da doğru olmadığını anlıyoruz burada. Yani ne onurcular bir takım, yani sayısı az olan kişilerin Risale-i Nur adına doğru söylemediklerini bu mantıktan da hemen anlayabilir kardeşlerimiz.
Evet. Ben hocamızın anılarından anlattığı ama önemli bir şey olan, sen konuşurken aklıma geldi, Sungur abi. Çünkü ben de yakinen tanıyorum. Hem hocamızla birlikte daha evvel ziyaret ettik, görüştük. Hem o daha evvel 80'li yıllarda hocamızı camide bizzat gelip konuşmuştu. Hem ben ayrıca sık sık gidiyorum. Hem talebeleri kardeşlerimizle oturuyoruz. Hem Sungur abimizi görüyoruz, dersine katılıyoruz, elini öpüyoruz. El öptürmez de. İşte. Şöyle. Sungur abi camiye gelip hocamızla tanışmıştı. Hocamıza ismini sormuştu. Sonra isimden bir ebced hesapları yapmıştı, bir şey yapmıştı. Yani bu şunu gösteriyor. Ve hocamız da ona sormuş, yani Mehdi nur talebesi mi olacak? O bambaşka olacak dedi üstad diyormuş. Bakın. Hı hı. Üstad mutlak vekili olan Sungur abi, sene 85 sonları ben hatırlıyorum onu. O zamanlar yani Hicri 1400'ün başları. O zaman Mehdi arıyorlardı. Yani bir Mehdi'nin çıkacağını biliyorlar ve heyecanla mesela gelip hocamızın çok defalar olmuştur. İşte Devlet Güvenlik Mahkemesi, gözaltıları vesaire. Bir tanesinde Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde o işte Sirkeci'deki meşhur eski yerinde oraya gelip hocamız anlatır her zaman dışarıda mazi de müstakbel de seni alkışlıyor ne mutlu sana diye hocamızı destek vermeye gelmişti. Bakın Sungur abi. Şimdi o zamanlardan bir Mehdi'nin bu zamanda büyük Mehdi'nin varlığını ve dünyaya gelmiş olacağını ve bir arayış içinde olduklarını gösteren önemli fiziki bir hayattan bir delil Allah'ın izniyle. Ben bir olay daha hatırlıyorum ama tabii 86'lı yıllarda hocamız Bakırköy Akıl Hastanesi'ne kondu Üstad Hazretleri gibi daha evvel Abdülhamit devrinde. O dönemde tabii ziyaret edenler oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlışım varsa sonra düzeltiriz inşallah. Ben öyle hatırlıyorum. Abdullah Yeğin abi gelmişti hocamıza. O da benim en çok korktuğum şey Mehdi'nin karşısında Mehdi'ye akıl vermektir. Yani Mehdi'yi görüp de Mehdi olduğunu anlamayıp Mehdi'ye akıl vermektir. Yani o devirlerde üstadın talebelerinde hep bir Mehdi beklentisi, Mehdi'yi görme arzusu ki Sungur abi anlattı. Hani Abdullah Yeğin abi aralarında en yaşlı büyüktür. Onlar göremez hani sen görürsün diye üstadın anılarında birbirleri arasında da Abdullah Yeğin abiye latife ettikleri. O nedenle yani hep 80'li yıllarda Mehdi'nin çıkış alametlerinin gerçekleştiği ve Mehdi'nin de göreve başladığı yıllarda üstadın yakın talebeleri olan mübarek abilerimiz Sungur abi, Abdullah Yeğin abi Mehdi beklentisi ve arayışı içindeler. Bu önemli bir fiziki delildir Allah'ın izniyle. Nitekim Seyit Salih Özcan abimiz de aynı şeyi ifade ediyor üstadın 12 vekilinden biri olarak. Evet. Saydığımız abiler de o şekilde. Dolayısıyla Allah nur talebesi kardeşlerimizin aklını, ferasetini, basiretini açsın. Gönül gözlerini Kur'an ve hadise göre ve tam Risale'ye göre her şeyi kavramayı nasip etsin. Ahir zamanda önemli bir vazifeleri de aslında olduklarını anlayıp üstad ben çünkü Mehdi'ye zemin hazırlıyorum diyor. Onlar da aynı çalışma içinde olmak için Allah onların kalplerini, ferasetlerini açsın. İnşallah. Diyorum. Eğer sen bir şey eklemek istemiyorsan yahut...
Estağfurullah, herhalde vaktimiz kalmadı. Aslında anlatacak çok şey var.
Evet. Bizim o nedenle kısıtlı bizim vaktimiz. İnşallah. İnşallah Risale-i Nur'dan Hikmetler Feci Sadık programımızın bugün sonuna geldik. Haftaya yine Risale-i Nur'dan güzel dersler, hocamızdan öğrendiğimiz güzel dersleri yapmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Hoşçakalın efendim.